Ayrım 21. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 186. Müdürümüz Peder Piasakon ile birkaç kere rastlantı eseri söyleştik. Hem açtığı konulara hem de yaptığı cesur açıklamalara bakarak o zamanlar bile beni bir yetişkin gibi gördüğünden eminim. Yaşamımda cennet ve cehennem kavramlarına açıklık getirmem de belirleyici olmuştur. Din kurallarını öğreten kitaplarda yazanları basit coğrafi engeller nedeniyle kabul edemiyordum. Müdür bu dogmalara karşı geliştirdiği cesur düşünceleriyle beni rahatlattı. Cennet öyle fazla din bilimsel karmaşaya gerek duyulmaksızın Tanrı'nın varlığıydı. Cehennemse bunun tam tersi elbette. Ancak iki kez bana kendi sorununun da ne olursa olsun cehennemde ateşler yanması olduğunu itiraf etti. Bunu açıklayamıyordu. Sınıftaki derslerden çok boş zamanlarımızda ve teneffüslerde yapılan bu açıklamalar sayesinde yılı göğsüm madalyalarla dolu olarak bitirdim. Sükre'deki ilk tatilim bir pazar öğle sonrası saat 4'te kedi merdivenleri ve rengarenk balonlarla süslü bir mendirekte ve Noel kermesine dönüştürülmüş bir meydanda başladı. Ayağımı yere basar basmaz güzeller güzeli, canının çektiği gibi davranmasıyla insanın aklını başından alan bir sarışın boynuma atlayarak beni öpücüklere boğdu. Babamın evliliğinden önce olan kızı kardeşim Carmen Rosa'ymış. Tanımadığı ailesiyle biraz zaman geçirmeye gelmiş. Bu fırsattan yararlanarak Abelardo da gelmişti. O da babamın evlilik öncesi çocuklarındandı. İyi bir terziydi. Meydanın bir köşesine dükkanını açtı ve ergenlik dönemim boyunca bana yaşam yolunda öğretmenlik etti. Yepyeni eşyalarla döşenmiş yeni evimizde bir bayram havası esiyordu. Aramıza bir de kardeş katılmıştı. Jamie, 6 aylıkken Mayıs'ta uğurlu ikizler burcunda doğmuştu. Gelene kadar varlığından haberim yoktu. Sanırım annemle babam yıllık doğumları biraz azaltmaya karar vermişlerdi. Ama annem doğumunu evimize bolluk getiren Azize Rita'ya bir armağan olmasıyla açıklamakta ısrarcıydı. Gençleşmiş ve neşeli görünüyordu. Her zamankinden daha çok şarkı söylüyordu. Babamın da keyfi yerindeydi. Homeopati merkezi dolup taşıyordu söylediklerine göre. Eczanede, özellikle dağlardan hasta insanların geldiği pazar günleri iyi iş yapıyordu. Acaba bunu sağlayanın iyi bir şifacı olarak ün kazanması olduğunu hiç fark etti mi merak ederim. Kırsal kesimlerden gelen insanların onun küçük şeker drajelerinin ya da mucizeler yaratan sularının erdemlerine kulak astıkları yoktu elbette. Onlar için babamın üstün büyücülük yeteneğiydi kayda değer olan. Sükre hatırladığımdan da iyiydi. Çünkü Noel kutlamalarında nüfus iki büyük mahalleye dağılırdı. Güneyde Zulia ve kuzeyde Kongoveo. İkincil derecede önemli başka müsabakaların yanı sıra artistik turnuvalarda mahalleler arasındaki tarihi rekabeti temsil eden temsili atlı araba yarışları düzenlenirdi. Noel arifesinde ana meydanda toplanılır, büyük tartışmalardan sonra halk o yılın galibinin hangi mahalle olduğuna karar verirdi. Carmen Rosa gelir gelmez yeni bir soluk oldu bizim için. Moderndi, flört etmeyi seviyordu. Peşinde ona kur yapan bir alay delikanlıyla dans partilerinin kraliçesi oluverdi. İş kendi kızlarına geldi mi, olan biten her şeyi yakın takibi alan annem ona karşı farklıydı. Sevgililerinin işini kolaylaştırıyor, bu da eve yeni bir hava katıyordu. Bu annemin kendi kızlarıyla hiçbir zaman kurmadığı bir suç ortaklığıydı. Abelardo'ya gelince tek mekandan ibaret, bir tahta perdeyle ikiye böldüğü terzi dükkanında çözümlemişti kendi yaşantısını. Zamanının çoğunu dikiş makinesinin önünde yalnız ve sıkılarak değil de tahta perdenin arkasındaki yatakta yanında hoş bir hanımla geçirmeyi yeğliyordu. Babam nedense o tatillerde beni iş yaşamına hazırlamak gibi bir fikre kapılmıştı. Ne olur ne olmaz diye uyarıyordu sık sık. Bana ilk öğrettiği insanların evlerine giderek eczaneye olan borçlarını tahsil etmekti. Bir gün beni elimde bir sürü faturayla kentin eteklerindeki yaş konusu da dahil gevşek tutumuyla ünlenen kerhane La Hora'ya gönderdi. Sokağa açılan aralık kapıdan içeri girdim. Evdeki kadınlardan biri yalın ayak, üzerinde kalçalarını örtmeyen bir kombinezonla şişme bir şiltede uyuyordu. Ben ağzımı açamadan yatakta oturdu ve uykulu bir sesle ne istediğimi sordu. Ev sahibi Don Eligio Molina için babamdan bir mesaj getirdiğimi söyledim. Bana nereye gitmem gerektiğini söyleyeceğine içeri girip kapının kol demirini takmamı istedi. İşaret parmağının her şeyi açık eden bir hareketiyle yanına çağırdı. Buraya gel. Yaklaştım. Ağır soluması taşan bir ırmak gibi dolduruyordu odayı. Sağ eliyle kolumu kavrayarak sol elini pantolonumun içine soktu. Tadına doyum olmaz bir korkuydu hissettiğim. Demek küçük damlaları olan doktorun oğlusun sen dedi. Beş becerikli parmakla pantolonumun içini yokluyor, bana sanki bir elinde 10 parmağı varmış gibi geliyordu. Kulağıma sıcak kelimeler fısıldamaya hiç ara vermeden pantolonumu çıkardı, kombinezonunu başının üzerinden sıyırıp attı. Üzerinde sadece renkli çiçekli donuyla sırtüstü yatağa uzandı. Onu sen çıkaracaksın dedi bana. Bu erkek işidir. Fermuarı indirdim ama aceleden donu çıkaramadım. Yatakta bir yüzücü gibi hızlı hareketler yaparak bana yardımcı olması gerekti. Sonra beni dirseklerimden tutarak kaldırdı ve misyoner pozisyonunda kendi üzerine yatırdı. Geri kalanını ben yapayalnız üzerine uzanmış, dişi tay kalçalarının arasında çalkalanıp ölürken kendi yaptı diyebilirim. Sonra kendi tarafına kayıp benim gözlerime bakarak sessizce yattı. Bu kez korkmadan yeniden başlamasını ve daha fazla sürmesini umarak bakışlarına karşılık verdim. Birden hazırlıklı gelmemiş olduğum için 2 pezoluk servis ücretini almayacağını söyledi. Sonra yattığı yerden dikkatle yüzümü inceledi. Ayrıca Luis Enrique'nin abisisin değil mi? Sesleriniz aynı dedi. Kardeşimi nereden tanıdığını soracak kadar masumdum. Salak olma dedi gülerek. Hatta geçen kez burada donunu bıraktı da yıkamam gerekti. Kardeşimin yaşını düşünerek abarttığına karar verdim ama bana çıkarıp da donu gösterince kuşkum kalmadı. Sonra bir balerin zarafetiyle yataktan atladı. Giyinirken evin sol yanındaki kapının Don Molina'nın olduğunu söyledi. Ardından ilk kez oldu değil mi diye sordu. Yüreğim ağzıma geldi. Ne demek diye diklendim. 7. bu. Her neyse dedi eliyle alaylı bir işaret yaparak. O zaman kardeşine söyle de sana biraz öğretsin. Bu başlangıç hayati bir gücü harekete geçirdi içimde. Tekrar ona gidebilmek için kaç kez 2 peso bulabileceğimi düşünerek kaygılandım. Bu beden meselelerinde epeyce görüp geçirdiği her halinden belli olan Luis Enrique, bizim yaşımızda birinin 2 kişinin yaptığı ve ikisini de mutlu eden bir şey için para ödemek zorunda kalmasına gülmekten katıldı. La Moyana'nın feodal yapısında toprak ağaları derebeyliklerinde bakireleri baştan çıkarır, birkaç gece kötü kullandıktan sonra talihin merhametine bırakırlardı. Danslar bittikten sonra meydanda bizi avlamaya gelen kızlar arasında epeyce seçme şansı olurdu. Ama o tatilde kızlar beni telefonla konuşurken duyduğum korkunun aynısına gark ediyorlardı. Hepsinin suya yansıyan bulutlar gibi geçip gittiklerini görmekle yetiniyordum. O ilk rastlantısal maceramın bedenimde meydana getirdiği büyük yıkımın ardından bir an bile huzur bulamadım. Bunun Bogotalı şair Don José Manuel Maranquin'in ilk kıtasından başlayarak insanı deli eden dahiyane bir palavrasıyla kararmış, tamamen altüst olmuş ürkütücü bir ruh haliyle okula dönmemin nedeni olduğuna inanmak bugün bile bir abartı sayılmaz. Şimdi havlıyor köpekler, şimdi ötüyor horozlar, şimdi duyuluyor yükseklerdeki çanlardan gelen çınıltılar, eşeklerin anırmaları ve kuşlar ve cıvıltılar, ıslıkları bekçilerin ve domuzlardan homurtular, şafağın gül tarlaları, altın yaldızlı kırlar, acı içinde döktüğüm gözyaşlarım damladan birer inci şimdi ve yanıp kavrulan ruhların buz gibi titreyişleri iç çekmeye geldim ızdırapla pencerenin altında. Şiirin bitmek bilmez dizelerini söyleyerek gittiğim her yerin düzenini bozmakla kalmadım. Kim bilir nereden bir yerlinin akıcılığıyla konuşmayı da öğrendim. Sık sık başıma gelirdi bu. Bir soruya bulup buluşturup o kadar tuhaf ya da eğlenceli bir yanıt verirdim ki öğretmenler geri çekilirdi. Bir sınavda ilk bakışta anlaşılamaz gibi görünen ama aslında doğru bir yanıt verdiğimde öğretmenin biri akıl sağlığımdan kuşkulanmış olmalı. Herkesi güldüren bu kolay şakalarda bir kötülük olduğunu sanmıyorum. Rahiplerin benimle sanki aklımı kaybetmişim gibi konuştukları dikkatimi çekince ben de onların yolundan gittim. Telaşlanmak için başka bir neden de pagan harflerini kullanarak kutsal ilahileri parodileştirmemdi. Neyse ki kimse anlamıyordu. Danışmanım annemle babamın onayını alarak beni bir uzmana götürdü. Kapsamlı ama çok eğlenceli bir testten geçirildim. Çünkü uzmanın zihinsel çabukluğunun yanı sıra kişisel bir sevimliliği ve dayanılmaz yöntemleri vardı. Üzerinde hiçbir anlamı olmayan cümleler olan bir kartı okumamı istedi. Yapmam gereken sözcükleri düzene sokmak, anlamlı cümleler yaratmaktı. Öyle bir heyecanla bu işe koyuldum ki doktor oyunuma katılma arzusuna engel olamadı. Ortaya başka hastalarıyla da kullanabileceği çok çarpıcı testler çıktı. Alışkanlıklarım hakkında derinlemesine sorular sorduktan sonra sıra kaç kez mastürbasyon yaptığıma geldi. Aklıma ilk gelen şeyi söyledim. Buna hiç cesaret edememiştim. Palavrama inanmadı ama çok da üzerinde durmazmış gibi yaparak korkunun cinsel sağlık açısından olumlu bir etmen olmadığından söz etti. Onun bu inanmaz tavrı neredeyse teşvik ediciydi diyebilirim. Harika bir adamdı. Yetişkin biri olup da El Heraldo'da gazetecilik yapmaya başladığımda onunla buluşup testlerin neticesinde hakkımda ne kanıya vardığını öğrenmek istedim. Özel bir bilgiydi elbette istediğim ama tek öğrenebildiğim yıllar önce ABD'ye taşındığı oldu. Eski dostlarından biri çok daha açık sözlüydü bu konuda. Büyük bir sevgiyle doktorun Chicago'da bir akıl hastanesinde yatmasında hiçbir tuhaflık olmadığını, zaten her zaman hastalarından daha kötü durumda olduğunu düşündüğünü söyledi. Tanısı, yemeklerden sonra kitap okumamın kötüleştirdiği sinirsel bir yorgunluktu. Bana hazım sırasında 2 saatlik kesin bir dinlenme ve zorunlu olarak yapılması gerekenlerin dışında da fiziksel etkinlik önerdi. Annemlerle öğretmenlerimin onun emirlerini son derece ciddiye almış olmaları beni bugün bile şaşırtır. Okumalarımı bir hale yola soktular. Beni derslerde sıranın altında kitap okurken yakalayınca birkaç kez kitabımı elimden aldılar. Zor konulardan uzak durmamı ve günün farklı saatlerinde spor yapmamı sağladılar. Böylelikle herkes sınıfta ders yaparken ben basket sahasında saçma sapan basketler atar, ezberimden tekrar yapardım. Sınıf arkadaşlarım daha ilk andan itibaren aralarında bölündüler. Benim ezelden beri deli olduğuma inananlar, hayatın tadını çıkarabilmek için deli taklidi yaptığımı düşünenler, asıl delilerin öğretmenler olduğunu düşünerek benimle ilişkisini eskisi gibi sürdürenler. Bu, kara tahtaya 3 sayısının kuralları hakkında bir alıştırma yazarken matematik öğretmenine mürekkep hokkasını fırlattığım için okuldan atıldığım hikayesinin ortaya atıldığı döneme rastlar. Neyse ki babam bu meseleyi son derece basit ele aldı. Her şeyin önemsiz bir karaciğer rahatsızlığından kaynaklanabileceğini söyledi. Böyle bir nedenle zamanını ve parasını daha fazla boşa harcamamaya karar vererek yılı bitirmeden eve dönmemi istedi. Erkek kardeşim Abelardo içinse hayatta yatakta çözülmeyecek bir sorun olmazdı. Kız kardeşlerim bana şefkat gösterirlerken o daha dükkanına adım atar atmaz sihirli reçetesini yumurtlayıverdi. Senin sıkı bir düzüşmeye ihtiyacın var. Bu işi o kadar ciddiye aldı ki her gün yarım saatliğine köşedeki bilardo salonuna gider, beni terzi dükkanındaki tahta perdenin ardında her tipten ve ırktan ama her defasında farklı bir kız arkadaşıyla birlikte bırakırdı. Abelardo'nun klinik teşhisini doğrular gibi görünen yaratıcı bir aşırılık döneminin ardından ertesi yıl aklım başıma gelmiş olarak okula döndüm. Beni San Jose Koleji'nde büyük bir coşkuyla karşılayarak babamın küçük damlalarını göklere çıkarışlarını hiç unutamam. Bu kez Valdeblanquez'lere gidemedim çünkü ikinci çocuklarının doğmasıyla evlerinde yer kalmamıştı. Babamın babasının iyiliği ve dürüstlüğüyle tanınan kardeşi Don Eliciar Garcia'da kalacaktım. Emekli olana kadar bir bankada çalışmıştı. Bana en dokunaklı gelen İngilizceye olan tutkusuydu. Yaşı el verdiği sürece yaşamı boyunca şafaktan gün batana kadar şarkılı alıştırmalarla İngilizce çalıştı. İyi bir sesi ve şivesi vardı. Tatillerde limana gider, turist avına çıkarak onlarla konuşurdu. İngilizce en az İspanyolcaya olduğu kadar hakimdi. Ama utangaçlığından tanıdığı kimselerle konuşamıyordu. Ne hepsi benden büyük olan üç oğlu duyabildi onu İngilizce konuşurken ne de kızı Valentina. Yakın bir dostum ve bana esin veren bir okurum olan Valentina sayesinde Arena Cielo hareketini keşfettim. Pablo Neruda'nın izinden ilerleyerek Karayip kıyılarının şiirine yeni bir soluk getirmek çabasındaydılar. İspanyol Juan Ramón Jiménez'in gölgesinde Eduardo Carranza'nın çıkardığı edebiyat eklerinde ve Bogota kahvelerinde hükmü geçen 19. yüzyılın ölü yapraklarını süpürüp atmak için şapka çıkarılacak bir işe soyunan Piedra Cielo grubunun yerel bir kopyasıydılar aslında. Ergenlikten yeni çıkmış bir avuç gençten ibarettiler. Ama kıyı boyunca çıkan edebiyat eklerini öyle bir zorluyorlardı ki sanatsal anlamda büyük bir vaat gibi algılanmaya başladılar. Arena Cielo'nun kaptanı Cesar Augusto de Valle 22 yaşındaydı. Yenilikçi itkisini yalnızca konularında ve duygularında değil, yazım ve dil bilgisi kurallarında da gösteriyordu. Dilde aşırı özdeştirme yanlıları için kabul olunmuş doktrinlere karşı çıkan biri, akademisyenler için bir salak, klasikler için de cin çarpmışın tekiydi. Gerçekse bulaşıcı militanlığının yanı sıra tıpkı Neruda gibi iflah olmaz bir romantik olduğuydu. Kuzenim Valentina beni bir pazar günü Sezar'ın kentin en cümbüşlü yeri olan San Roque mahallesinde ana babasıyla birlikte yaşadığı evine götürdü. İri kemikli, koyu tenli, sıska, tavşan dişli ve zamanın şairlerinin havasına uygun karma karışık saçlı bir delikanlıydı. Gürültü patırtıyı seven, kadınlara düşkün biriydi her şeyden önce. Orta alt sınıf standartlarındaki evinde her yer öylesine kitap doluydu ki bir tane daha koyacak yer kalmamıştı kesinlikle. Emekli bir memuru andıran ciddi ve biraz da hüzünlü bir adamcağız olan babası oğlunun bu kısır işinden pek de memnun görünmüyordu. Annesi beni oğlu için onca gözyaşı dökmesine neden olan aynı dertten muzdarip başka bir oğulmuşum gibi keder içinde karşıladı. O ev belki varlığını sezdiğim ama 14 yaşımda ne olduğunu tam kestiremediğim bir dünya açtı gözlerimin önüne. O ilk günden sonra en sadık ziyaretçisi oldum. O kadar çok zamanını alırdım ki şairin bugün bile bana nasıl tahammül ettiğini bilemiyorum. Beni belki biraz keyfi ama kesinlikle göz kamaştırıcı olan edebi kuramlarının alıştırmasını yapmak için kullandığı sonucuna vardım. Şaşkın ve kimseye zararı dokunmayan bir dinleyiciydim. Bana adını duymadığım şairlerin şiir kitaplarını verirdi. Ben de farkında olmadığım bir küstahlıkla yorumlardım onları. Neruda'nın 20 şiirini özellikle başından sonuna kadar ezberlemiştim ki şiirin bu sapa yollarını bilmeyen bir iki cizvitin tepesinin tasını attırayım. O zamanlar kentin kültür ortamı Meira Delmar'ın kıyının tüm yayın organlarını istila eden Cartagena de Indias hakkında bir şiiriyle çalkalanıyordu. Cesar Del Valle bana sesini ve vurguları öylesine ustaca kullanarak okudu ki şiiri ikinci okuyuşta ezberlemiştim bile. Cesar kendince yazdığı için konuşamadığımız da olurdu. Odalarda ve koridorlarda başka bir dünyadaymışım gibi dolaşır, her 2-3 dakikada bir uyur gezer gibi önümden geçer, birden yazı makinesinin başına çöker, kimi zaman bir dize, kimi zaman bir sözcük yazar, bazen de bir nokta ya da virgül koyup yeniden gezinmeye başlardı. Bense şiir yazmanın biricik ve gizli yöntemini keşfetmiş olmanın duygulanmalarıyla şaşkın izler dururdum onu. Bana kişisel şeytanlarımı serbest bırakabileceğim söz sanatının temelini sağlayan San Jose Koleji'nde okuduğum yıllar boyunca hep böyle olmuştur. O unutulmaz şairden 2 yıl sonra Bogota'dan gelen bir telgrafla son kez haber aldım. Valentina 2 sözcük yazmış, imzalayacak gücü bulamamıştı kendinde. Cesar öldü. Annemle babamın olmadığı Barranquilla'da İlk duygum özgür irademin farkına varmaktı. Okul dışında kurduğum arkadaşlıklar da vardı. Teneffüslerde ettiğim tumturaklı sözlerin ikinci sesi olan Alvaro del Toro ve Arteta çetesini aralarında sayabilirim. Onlarla birlikte kütüphanelere, sinemalara kaçardım. Elise amcanın sorumluluğuna sahip çıkmak amacıyla bana getirdiği tek kısıtlama akşam 8'den geç kalmamamdı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 195.